Ne mutlu o insan ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir.
Evet.
Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işte başarır.
Evet. Şimdi ikinci kategoriye geçiyoruz. Dördüncü ayet.
Kötüler böyle değil. Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Bu yüzden yargılanınca aklanamaz. Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkarlar. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir. Kötülerin yolu ise ölüme götürür.
Bakın, teşekkür ederim. Üzerinde biraz düşünmenizi rica ediyorum. Geviş getirmenizi, sözler üzerinde biraz böyle kafa yormanızı sizden rica ediyorum. Bu okuduğumuz harika sözler gerçekten de düşündürücü değil mi? Tanrı esiniyle, vahiy olarak ifade ettiğimiz Tanrı esiniyle kaleme alınan her söz insanın düşünmesini sağlamıyor mu? Her söz Tanrı'dan kaynaklanmış olduğu için sevgili kardeşler. Şimdi bu noktada sorulması gereken bir soru var. Mutlu olan kişi kimdir? Kimdir mutlu olan kişi değerli kardeşler? Rabbe sığınan. Ama niye onu söylüyor? Rabbe bağlı olduğu için, Rabbe olduğu için bunu söylüyor. Ama dünya gözüyle baktığımız zaman namı şanı olan, malı mülkü olan, etiketi olan, güzelliği olan, hani miras olarak güzelliğini gören var. Adam saçları çok güzel, özel saça sahip bayan, sigorta ettiriyor saçını. Anlatabiliyor muyum? Çok güzelliğe sahip, gözler yerinde, cilt yerinde, pırıl pırıl kendini sigorta ettiriyor. Yani mirası ne? Malı mülkü, şanı, şöhreti ve değerli kardeşler, boş olan, değersiz olan, hani çöp olarak ifade ettiğimiz, çok özür dilerim, değersiz olgular hepsi. Bu dünya gözüyle böyle ama ilginç olan Tanrı sözüne baktığımız zaman, yani mezmurun sözlerine baktığımız zaman bunun tam tersi olduğunu bize açıklıyor. Yani malı mülkü mal mülk sahibi olmak güzel bir şey. Bir takım etikete sahip olmak, kariyer sahibi olmak, eğitim sahibi olmak tabii güzel şeyler bunlar. İnsanı okşayan şeyler. Değil mi? İnsanların gözünde. Ama değerli kardeşler, Tanrı sözü mezmur, bakın ne diyor. Ne mutlu o insan ki, şimdi biraz baktım çünkü bazen bakma gereği duyuyorum. Bu İbranice'de mutlu ifadesi için aşar sözü kullanmış. Aşar. Aşar sözü aslında bereket anlamına geliyor. Onun için biraz ben değiştirdim. Rabbin sözü değiştirilmez ama ben sadece daha anlaşılır olsun diye biraz küçük bir rütuş yaptım. Şöyle diyorum. Ne büyük berekettir ki o insana, ne büyük berekettir ki o insana kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini parada, mülkte değil, güzellikte değil. Nerede? Bakın, çok enteresan. Rabbin yasasından, onun diri kurallarından, sözlerinden alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Bu derin derin düşünmek üzerine çok durduk ama bugün belki yine birazcık üzerinde durabiliriz zamanımız olduğu sürece. Şimdi bizler genel anlamda Tanrı'nın halkıyla yaptığı antlaşmaya baktığımız zaman ne ortaya çıkıyor, ne görüyoruz orada? İtaat etmenin getirmiş olduğu sonuç ne? Ve itaatsizliğin getirmiş olduğu sonuç ne? Yani itaatın sonucu yaşam, itaatsizliğin sonucu yargı. Yani kutsal kitabın aslında tamamı bunun üzerine kurulu diyebiliriz sevgili kardeşler. Yani Tanrı antlaşmasını bu iki şey üzerine koydu. İtaat ettiğin sürece bereket var hayatında. Yaşam sağlıklı bir şekilde devam ediyor. İtaatsizlik sonucunda da yargı yolu önünde apaçık duruyor sevgili kardeşler. Onun için bunu şöyle okuyoruz. Leviler 26. bölüm ya da yasanın tekrarı 28. bölümlerde ayetler olaraktan söylemeyeceğim ama genel olaraktan baktığınız zaman o bölümlere orada Tanrı'ya bağlılığın ödülünün ne olduğunu ve Tanrı'ya bağlı olmamanın yani Tanrı'dan uzaklaşmanın bedelinin ne olduğunu bize bu Leviler 26. bölüm ve yasanın tekrarı 28. bölümler bize çok net bir şekilde açıklıyor, önümüze tüm çıplaklığıyla koyuyor değerli kardeşler. Şimdi tam bu noktada şu soruyu sormakta yanlış görmüyorum. İtaat etmiş olmanın bir sonucu olarak, Rabbin sözü ışığında adımları atmış olmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sonuç var. Nedir bu? Bereket. Doğru mu? İtaat etmiş olmanın sonucu bereket. Peki bu sahip olduğumuz bereket bir defaya mı mahsus? Hayır. Bu elde ettiğimiz bereket devam eden bir bereket. Ama nasıl? Senin tutum ve davranışlarına bağlı. Peki bereketin devam edebilmesi için, sahip olduğun bereketin devam edebilmesi için ön koşul ne? O bereketler tamam, itaat ettik. İtaat etmenin sonucu Rabbin bereketleriyle donandık. Doğru. Ama bu bereketlerin devamı için koşul ne? O zaman sorulması gereken soru bu bence. Söze yakın olmak çok doğru. İkincisi, yeniden doğuşumuzu sağlayan iki faktörden hep söz etmiştim. Fiziken dünyaya gelmemiz için kadın ve erkeğin bir arada olması gerekiyor. Yeniden doğmak için de kutsal ruh ve Tanrı sözü bir arada olması lazım. Doğru mu? Yeniden doğuşumuzu sağlayan bunlar. Onun için kutsal ruhun yönetimi altında kalarak ve Tanrı sözü ışığında adımlarımızı atarak. Ancak bu. Demek ki eğer bereketlerin devamını istiyorsak hayatımızda, ben başka bir koşul görmüyorum 37 yıllık iman hayatında. Emin olun değerli kardeşler. Eğer ben kutsal ruhun yönetimi altındaysam, eli maşalı bir Tanrı değil, zorlayan bir Tanrı değil. Ama o ruhun yönetimi altındaysam, eğer o sözler bana ışıksa, o ışıkta kalarak adımlarımı atıyorsam, evet bereketler benim hayatımda devam ediyor ama devam etmekle kalmıyor, başkalarına da bereket olmamı sağlıyor. Tıpkı kimin hayatında olduğu gibi? İbrahim'in hayatında. 12. bölümde öyle diyoruz değil mi? Tanrı vaat etti. Seni bereketleyeceğim, bak dedi, denizin kumuna sayamazsın. Öyle yapacağım seni, bereketleyeceğim. Ama diyor ki, başka uluslara da bereket kaynağı olacaksın. Bu harika bir şey. Yani bereketlere sahip olmak, koy cebime Allah, tamam. Yan gel Osman, yatır başı al maaşı. Yok, böyle bir şey değil. O bereketleri hayatımıza sokmamız gerekiyor. O bereketlerin devamı için Tanrı'nın sözü ışığında adımlarımızı atmamız gerekiyor değerli kardeşler. İlk ayette ifade edildiği gibi. Ne diyor? Kötülerin öğüdüyle yürümemektir. Koşul bu. Kötülerin, ama kötülerin arasında yaşıyoruz. İmansızların yani arasında yaşıyoruz. Ama bakın, İsrail halkı Tanrı'nın seçtiği bir halk mıydı? Evet. Ama o halk seçilmiş bir halk olmasına karşın, ayrılmış bir halk olmasına karşın. Diğer halklardan kendilerini soyutladılar mı, soyutlamadılar mı bu halk? Yani diğer halklardan, diğer uluslardan kendilerini ayrı tuttular mı, tutmadılar mı bu halk? Tuttular. O halklarla beraberdiler. O halkların arasında yaşadılar. Ama o halkların gittiği yolda, zaman zaman gitmiş olsalar da, gitmemeleri yönünde her zaman Rab Tanrı onlara uyarıda bulundu. Doğru mu? Şimdi ben ona baktığım zaman bizim bugünkü durumumuzu yansıtıyor. Niye? Çünkü bizler cennette mi yaşıyoruz? Hayır. Dünyada yaşıyoruz. İmansızlar arasında yaşıyoruz. Günahlar arasında yaşıyoruz. Ama bu dünyaya mı aitiz? Hayır. Bakın, İsrail halkı için şöyle diyor, bunu okumak istiyorum. Sayılar 23. bölümde 9. ayette 2. kısmında diyor ki, tek başına yaşayan uluslardan kendini soyutlayan bir halk diyor. Bakın, çok önemli. Tek başına yaşayan uluslardan kendini soyutlayan, demek ki ulusların içerisinde yaşıyordu İsrail halkı ama kendini diğer halklardan soyutlamıştı değerli kardeşler. Onun için Pavlos da bizim için bakın şu ifadeyi kullanıyor. 3. bölümde Koloseliler 3. bölüm ayet 2'de. Bunu umarım doğru yazdık. Koloseliler 3 ayet 2. Ne diyor orada? Çok açık ve net. Özlem bulduysan okuyabilecek misin? 3 ayet 2.
Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün.
Bakın bu çok önemli. Bu neyi açıklıyor bize değerli kardeşler? Hayat cennette devam etmiyor. Dünyada devam ediyor. Ama ayaklar bu dünyada basarken aklımız, yüreğimiz, gözlerimiz nereye odaklı olacak? Gökteki değerlere odaklı olacak. Yani biz burada hayatı sürdürürken aklımız, yüreğimiz Rab Tanrı'ya odaklı bir şekilde olması gerekiyor. Aynı İsrail halkının diğer uluslar içerisinde yaşıyor olması ama buna rağmen kendilerini onlardan ayrı tutmuş oldukları gibi. Bizler de bu dünyadayız ama bu dünyaya ait değiliz hamdolsun. O açıdan Rabbimiz bu gerçeği bakın şu sözlerle doğruluyor. İsterseniz açın Yuhanna 17. bölümde dua ederken duasında bunu kullanıyor. Çok önemli 16. ayet. 17. bölümün 16. ayeti. Diyor ki ben dünyadan olmadığım gibi onlar da diyor. Kim onlar? İman edenler. Yani onun ardından giden, onu izleyen, onunla birlikte adım atanlar ne diyor? Dünyadan değiller diyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Dünyadan değiller. Bizler bu dünyaya ait olmadığımız için iman etmeyenler tarafından hor görülüyor muyuz, görülmüyor muyuz? Hor görülüyoruz değil mi? Alay bile ediliyoruz, emin olun. Benim akrabalarım zaman zaman bana gülmüştür bile. Kitap masasında yüzüme tükürenler bile oldu. Kendini sattın. Öyle ifade ettiler. Hakarete uğruyoruz. Ama ne mutlu. Umudu Tanrı'da olanlara. Bizim umudumuz dili bir umut hamdolsun. Onun için Rabbimiz bu gerçeği önümüze harika bir şekilde koyuyor. Yuhanna 15. bölüm 19. ayette 15-19 dünyadan olsaydınız bakın dünya kendisine ait olanı severdi. O zaman sevilenler olurduk onların gözünde. Ama şimdi nefret edilenleriz. Hiç zararı yok. Rabbin yüzüne bile tükürdüler. Rabbimiz hakarete uğradı. O acımasız çarmıhta inim inim inlerken aşağıdakiler şimdi dedi baba onları bağışla. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Böyle bir Tanrı'ya aitiz değerli kardeşler. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki diyor dünyanın değilsiniz. Bunun için, yani dünyaya ait olmadığınız için, dünyada yaşıyor olduğunuz için değil, ama bu dünyada yaşıyor olmasına, olmanıza rağmen, bu dünyaya ait olmamanızdan dolayı dünya sizden nefret ediyor. O nedenle değerli kardeşler, dünyadan sakınmamız gerekiyor. Bakın, evet yaşıyoruz. Bu doğrudur. Kendimizi soyutlayamayız. Rab da kendini soyutlamadı. İnsanların arasına girdi. Doğru mu? Ama yine de uyarı var Yakup tarafından. Bakın Yakup diyor ki 4. bölümde Yakup 4:4'te unutmazsınız 4:4. 4 kere 4 16. 4 kere 4 16. Ya tam 4:4'lük diyoruz ya, tam 4:4'lük. Tam 4:4'lük bir ayet. 4:4. Ne diyor Özlem? Yakup 4 ayet 4.
Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder.
Bu çok enteresan bir ifade ya. Onun için Rab diyor, ben size dost diyorum. Tek dostumuz. Gerçek anlamda. Hayal kırıklığına uğratmayan tek dost. Bakın Pavlos'ta çok güzel bunu tamamlayan sözler var. Romalılara yazmış olduğu mektupta. 12. bölüm 2. ayette. Bu çağın gidişine uymayın. Madem ki öyle değerli kardeşler. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için bakın düşüncenizin yenilenmesiyle değişin diyor. Çünkü Rabbimiz bizleri bu dünyadan kurtarmak için hayatını feda etti. Doğru mu değil mi? Onun için bizi bekleyen bir hayat var ileride. Buna sonsuz hayat diyoruz. Yani sonu olmayan bir hayat. Rabbimiz ile birlikte sonsuza dek onunla birlikte yaşayacağız. Rab eğer bizi bu dünyadan kurtarmak için öldüyse, eğer dünya bizim açımızdan çarmıha gerildiyse, Pavlos'un sözlerini bizler de kullanalım. Galatyalar 2:20'deki sözleri. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Evet, bedenen bu yaşam burada devam ediyor. Ama bendeki yeni hayat Mesih'te. Şimdi diyor sürdürdüğüm hayatı ona olan imanla devam ediyorum. İmanla başladık. İmanla devam ediyoruz. Sonuca yine imanla ulaşıyoruz. İmanla değerli kardeşler. Şimdi psikoloji dediğimiz modern ruh bilimcilerine baktığımız zaman ne yapar psikolog genelde sorunu olan insan için? Alır karşısına motive edici sözlerle onu motive etmeye çalışır. Doğru mu? Onu pohpohlar. Onun hoşuna giden, onu okşayan sözlerle enjekte eder. Değil mi? Tedavi etmeye çalışır. Doğru mu değil mi sevgili kardeşler? Doğru değil mi? Olumlu sözlerle, dikkat edin. Olumlu sözlerle psikolog hastasını teselli etmeye çalışır. Ama birinci mezmura baktığım zaman birinci mezmurda olumlu sözler yok. Yani dünyanın yaptığının tam tersi var. Olumsuzluk var bakın. Çok önemli bu. Olumsuzluk nerede var? Üç sözde saklı aslında. İlk üç ayette okuduğumuz sözler. İlk üç söz ne diyor? Yürümez diyor. Şimdi yürürse olumludur. Yürümez olumsuz bir söz. Doğru mu? Psikolog olumsuz konuşmaz. Motive eder sürekli. Ve ikinci söz ne? Durmaz diyor. Bu çok önemli. Kısa kısa değineceğim bunlara. Ve üçüncüsü oturmaz diyor. Dikkat edin. Kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ben şimdi buna biraz daha ilave edelim. Edelim mi birazcık ilave? Edelim. Bakılmaması gereken dergilere, açık saçık dergilere bakmaz. Hoş olmayan internet sayfasına girip saatlerce onun önünde oturup yüreğini zehirlemez. Seyredilmemesi gereken filmleri seyretmez. Bakın çok önemli. Ne seyrettiğimiz de çok önemli. Ve söylenmemesi gereken sözleri de söylemez. İlave edebilirsiniz. Çok şeyler buna ilave etmek mümkün. Mutlu olacak olan kişi nasıl başlıyor mutlu olabilmesi için? Yasaklarla başlıyor. Yani bir takım şeyleri yasaklayacaksın ki bizim Pavlos çok güzel disiplinden söz ederken, değil mi? Bir takım şeylerden kendimizi geri tutmamız gerekiyor başarılı bir şekilde yola devam etmek için. Ben lise yıllarında 3000 metre koşuyordum. Ve ben çok baklavayı severim. En çok sevdiğim tatlıdır. En çok sevdiğim tatlı. Ama kuru baklava olacak. Reklam olur diye ismini söylemiyorum. Kuru baklava olacak. Ama ben biliyor musunuz? Kuru baklavayı bırakmak zorunda kaldım. Yani bir takım şeyleri yasaklaman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Burada bu çok çok önemli bir gerçek değerli kardeşler. Demek ki mutlu olacak olan kişi yaşamda belirli şeyleri yasaklayarak başlıyor. Çünkü bu yanlış olan tutum ve davranışlar ya da alışkılar bereketlerin çoğalmasına zarar veriyor mu vermiyor mu? Biz eğer kafamıza göre o yanlışlar üzerinde yolumuzu sürdürürsek, devam ettirirsek gerçekten bereketlerden yoksun kalacağız. Bunun açık bir şekilde altını çiziyorum. Demek ki gelişip büyümesine engel olan diken ve yabani otlarla sarılı toprak türünde olduğu gibi. Hatırlayın ne söylemiştik? Yabani otlarla dikenlerle sarılı olan toprak ya da o yürek, değişik düşünceler onu sarmış, ayakta kalmasına engel oluyor. Soluk almasına engel oluyor. Onu boğarak. Değerli kardeşler. Demek ki bu ilk ayette göze çarpan üç söz. Bir, yürümek. Durmak ve oturmak. Şimdi yürümez derken, biz yürüyüşe devam ediyoruz aslında. Yürümez diyor, bir olumsuzluk var burada. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız yürümez derken? Bakın, yürümek başka, uygun olmayan kişilerle birlikte yürümek başka. Yani burada yürümez derken birlikte. O yanlış olan kişilerin kafasına göre onlarla birlikte yürümez. Buradaki vurgu bunun üzerine değerli kardeşler. Çünkü bunu özellikle söylüyorum. Bu yeryüzünde yaşadığımız için uygun olmayan insanlarla beraberliğimiz var. Ama bu demek değildir ki ben onların kafasına göre hayatıma yön vermem lazım. Hayır. Merhabam olabilir. Onlarla ilişki içerisinde olabilirim. Ama onların yaptıklarını yapmak zorunda değilim. Doğru mu? Onların yürüdüğü yolda yürümem hiç ama hiç gerekmiyor değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin kendisi de bu dünyada yaşadı. Bu tür insanlara sırtını çevirmedi. Onlarla ilgilendi. Doğru mu? Ama öbür taraftan ilgilenirken de yanlışlarını yüzlerine vurdu mu vurmadı mı? Vurdu değil mi? Özellikle o kendini çok iyi gören din adamlarını yerden yere vurdu. Terisileri. Doğru mu? Demek ki bizler evet onlarla birlikte olabiliriz. Ama değerli kardeşler ama öyle ama böyle kime ait olduğumuzu da onlara söylememiz, anlatmamız ve hayatımızda onu yansıtmamız gerekiyor. Değerli kardeşler, onun için Rabbimiz evet yaşadı aralarında ama onlar gibi davrandı mı? Yaşayabiliriz ama onlar gibi davranmak zorunda değiliz. Bu kadar açık, bu kadar net. Bilmem anlaşılabiliyor mu değerli kardeşler? İşte bu nedenle mezbur yazarı durmaz derken itaat etmez o kişi. Yani boyun eğip onlara uymaz gerçeğini açıkça önümüze koyuyor. Bu tür kişilerle ilişkilerimiz olabilir dünyada yaşıyor olduğumuz için. Ama onların faaliyetlerine katılarak tanıklığımızı yitirmemiz, bakın çok önemli, ayaklar altına almamız hiç gerekmiyor. Onlar gibi olmakla tanıklığımızı ayaklar altına alıyoruz. Emin olun değerli kardeşler. İbrahim anımsayın. Tanıklığını ayaklar altına aldı mı almadı mı Firavun karşısında? Korktu, korkudan dolayı karım güzel diye kız kardeşi olarak tanıttı. Yalan söyledi. Size sormak istiyorum. Yalan söylemiş olmakla kendi kafasındaki doğru yönünde hareket etmiş olmakla tanıklığını, o güzelin tanıklığını, kime ait olduğunu bütün alem bilmiş olmasına rağmen tanıklığı ayaklar altına aldı mı almadı mı? Aldı sevgili kardeşler. İkinci örnek çok basit. Yeni antlaşmadan verelim bir tane de. Petrus. Petrus. O da ne yaptı? Günahkarların tarafında kalarak 3 kez Rabbi insanlar önünde inkar etti. Ve onların tarafında olmuş olmakla da tanıklığını ayaklar altına almış oldu Petrus. Bir başka söz neydi? Yürümekten sonra yürümez, oturmaz sözü. Değil mi? Oturmaz. Bu ne demektir sizce oturmaz deyince? Bir şeyi kabul ettiğimizde oturuyoruz değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Oturmaz sözü kabul etmek. Yani kabul etmez. Onların kafalarındaki düşünceleri benimsemez. Kendi hayatının bir parçası olarak görmez değerli kardeşler. Yani alaycıların arasında oturmaz. Böyle bir kişinin düşüncesini benimseyip o kişi gibi davranmaz demektir. Şimdi yine örnek Petrus'tan vereceğim. Oturmayı ancak o şekilde açıklayabilirim. Hemen hatırlayın. Rabbimiz Getsemane bahçesinde. Romalı askerler geldi. Petrus ne yaptı? Tamam, doğru. Petrus orada yapması gereken neydi? Aslında Rabbin yanında kalarak, değil mi? Doğru olanın yanında kalarak ona ait olduğunu net bir şekilde göstermesi gerekiyordu. Duruşuyla. Ama ne yaptı? Biliyor musunuz? Kaçtı. Rabbe karşı olanların yanına kaçtı. Ve onların yanında yerini aldı sevgili kardeşler. Bakın nasıl okuyoruz? Dikkat edin. Luka 22. bölümde. Luka 22. bölümde 55. ayet. Bunu okuyabileceğim mi? Sevgili İsmet. 22-55. Mikrofon sende de olsaydı İbrahim sana da söylerdik. Ama 3. mikrofonumuz yok. 22-55.
Evet. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu.
Çok enteresan. Kimle birlikte? Kimin yanında? Onların yanında. Yani yanlış kişilerin, Rabbe karşı olan kişilerin yanında Petrus, değerli kardeşler. Şimdi bu davranışıyla, onların yanında olmakla neyi gösterdi? Ben onların tarafındayım. Ağızda söylemese bile inkar etti, ayrı bir şey. Doğru mu? Ama oturuşuyla kabullendi. Evet, ben sizin yanınızdayım. Ve sonucu biliyor musunuz? İnkar etti ama sonucu biliyor musunuz? Sonraki ayetlere baktığımız zaman avludan dışarı çıktığını okuyoruz. Ve acı, acı ağladı. Diyebilir miyiz? Evet, bu tür yanlış kişilerin yanında olmak, onların tarafında olmak, olmanın sonucu acı yürekte oluşuyor. Ne acı verici bir durum değerli kardeşler. Onun için açıkça söylemek istiyorum. Bu türden kişilerle birlikte olmak başka bir şey. Ama bu tür kişilere bakıp da yaşamak bambaşka bir şey. Dünyadayız, onlarla birlikte hayatımız devam ediyor. Ama onlarla birlikte, onlara bakarak hayatımızı sürdürmek bambaşka bir şey değerli kardeşler. Onun için mutlu insanın ilk ayette, mutlu insanın, bereketlerin sahibi olan insanın ne şekilde yaşadığı ve alışkanlıklarının da ne olduğu da dile getiriliyor burada çok açık bir şekilde. Rabbe bağlı olan insan, dikkat edin, yaşaması gereken olumsuz koşullar içinde bile, bakın, o olumsuzluklar içerisinde yürürken bile nasıl mutlu olacağı gerçeğiyle yüz yüze geliyoruz. Yani o kişiler, olumsuz kişilerin içerisinde hayatı sürdürürken mutlu olmak mümkün olduğunu görüyoruz. Buna rağmen. Dünyada yaşıyoruz ama Rab'de olan mutluluğu devam ettirebiliyoruz. Ya da bereketleri devam ettiriyoruz. Nasıl devam ettiriyoruz? İşte bu mezmur bize bunu önümüze net bir şekilde koyuyor. Şimdi sormak istiyorum. İnsanın en çok aradığı şey iç huzur değil mi değerli kardeşler? Ha? Hiç duydunuz mu birisi benim iç huzura ihtiyacım yok? Bunu diyen hiç duydunuz mu? Ama şunu duydunuz mutlaka. Zenginliği istemem. Zengin olmak istemem. Geçinecek kadar param olsun kafidir diyenler oldu. Zenginliği istemeyen kişiler var ama iç huzuru istemeyen kişiler ben hayatımda hiç karşılaşmadım. O açıdan değerli kardeşler, kişi o iç huzuru bulamadığı zaman ne yapıyor? Başka yerlerde o iç huzuru aramaya başlıyor. Doğru mu? Bazıları da ne yapıyor biliyor musunuz? Başka ülkelere kaçıyorlar. Sığınmacı olaraktan. Kolay bir şey değil. O huzuru, o barışı, o esenliği yakalayabilmek için. Hepsi yakalayabiliyor mu? Sanmıyorum. Çünkü sorun dışta değil ki. Sorun içte. İç huzur olduğu için sorun içte sevgili kardeşler. Bakın Hatice çok iyi tanır o aileyi. Gaziantep'li bir aile. Onlar da uzun yıllar Almanya'daydılar. Sığınmacı olarak gelmişlerdi. Ailece gerçekten yanılmıyorsam eşi hariç ailece iman ettiler. Öyle hatırlıyorum. Ve oğlu psikolojik bunalıma girdi ve kendini astı. Hatırlıyorsun değil mi? Almanya'dasın. Değil mi? İşin var, gücün var. Değil mi? Birçok olanaklara sahipsin. Ve adam genç delikanlı, pırıl pırıl o genç kendini astı. Biz onun cenazesine gittik. Ve annesiyle birlikte güzel bir zaman teşvik ettik. Çünkü o da kendini bırakmıştı. Teşvik etmeye çalıştım. Aylar sonra ne yaptı biliyor musunuz? Kadın da oğlunun acısına dayanamadı, kendini astı. Bu insanlar huzur için, iç huzur için bu ülkeye kaçıp gelmişlerdi. Emin olun, bakın kendi hayatınıza, bakın çevrenizdeki kişilerin hayatına, buna tanık olacaksınız. İç huzurun kaynağına ulaşmak aslında dışarıdaki etkenlere bağlı değil. İçte değerli kardeşler. Onun için iç huzuru bulmanın sırrı şöyle diyebilir miyiz? Kendi içimize bakmakta yatıyor. İç huzurun sırrı. Bence sadece tabii ki içimize bakmakla olmuyor. Evet güzeldir içimize bakıp ne durumda olduğumuzu görmek. Kime ihtiyacımız olduğunu anlayabiliyoruz bu yolla. Ama bunun tam yanısını verebilmek için Rabbin sözüne bakmak zorundayız. Rabbin sözünde Yeşaya peygamber bunu harika bir şekilde önümüze koyuyor. Bakın bu sırrı nasıl açıklıyor? Lütfen 26. bölümde Umarım doğru yazdım. Geç vakit olduğu için belki yanlış yazmış olabilirim ama ben buradan okurum. Fark etmez ama siz bakın 26. bölüm 3 ve 4. ayetler. Buldun mu Özlem? Ne diyor? Yeşaya 26, 3 ve 4.
Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun.
Evet.
Rabbe sonsuza dek güvenin. Çünkü Rab, evet Rab sonsuza dek kalıcı kayadır.
Amin. Amin. Bakın, aklı her zaman sende olanı, çok enteresan, aklı Rabbimize odaklı olanı, Rab Tanrı'ya odaklı olanı, dedik ya ayaklar yerde ama akıl Rabbi odaklı olanı kusursuz bir huzur içerisinde saklarsın. Huzur sahibi olmanın koşulu ne? Rabbi odaklanmak. Doğru mu değil mi? Bundan daha güzel bir şekilde açıklama olabilir mi değerli kardeşler? Çünkü o kişi sana güvenir. Güvenmenin sonucu bu huzur, iç huzur. Sonsuza kadar Rabbe güven. Çünkü Rab Tanrı'da sonsuz kayamız vardır. Gerçekten de iç huzuru nasıl bulacağımız gerçeği tüm çıplaklığıyla önümüze konuyor değerli kardeşler. Demek ki iç huzuru bulmanın yolu aklımızı her zaman Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e odaklı olması ve tam anlamıyla kendimizi onun eline teslim etmemiz gerekiyor. Güvenmemiz gerekiyor. Onun için bu yaklaşım, böyle bir yaklaşım, güven yaklaşımı bizleri ne yapacak? Sarsılmaktan koruyacak ve tüm kargaşalıklara rağmen, olumsuzluklara rağmen, çevremizdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen bizi ayakta dimdik tutacaktır. Ona olan güven bizi ayakta dimdik tutacak. Bakın Filipliler 4. bölümde bunu Paulus güzel onaylıyor. Diyor ki o zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği 4. bölüm 7. ayette. O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği yani barışı Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyabilir demiyor. Koruyacaktır. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net. Gerçek esenliğe, huzura mı gereksinim var değerli kardeşim? Düşüncelerini ona teslim et. Düşüncelerini ona teslim et. Ona güven. Ona bel bağla. Onunla birlikte yürüme gayreti içerisinde ol. Bütün olumsuzluklara rağmen. Neden biliyor musunuz? İşte yanıt yine Paulus veriyor. Efeslere yazılan mektubun 2. bölümünde. Bakın lütfen. 2. bölüm 14. ayet. Harika yanıtını veriyor. Neden? Neden değerli kardeşler? Düşüncelerimizi ona teslim etmemiz gerekiyor. Neden ona güvenmemiz gerekiyor? Özlem 14.
Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır.
Bitti. Mesih'in kendisi barış kaynağı. Onun için diyor ya ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum diyor. Kendi esenliğimi veriyorum. Şalom. Esenlik kaynağı. Rab, değerli, biz ona sahibiz ya. Rab içimizde ruh aracılığıyla. Esenlik oradan geliyor. Her zaman diyorum ya burada sıkıntımız var mı? Var. Sorunlar var mı? Var mı Ali? Mutlaka var. Ama esenliğimiz de var. Doğru mu Ayşe? Sıkıntı var, sorun var. Üzücü olaylar yaşadık hepimiz. Ama esenliğimiz var, esenliğimiz. Çünkü esenlik kaynağı içimizde konut kurmuş. Ruhu aracılığıyla. Hamdolsun. Çünkü o bizim barışımızdır. Gerçek barışı o sağlamıştır hamdolsun. Hangi ulusa ait olursan ol. Biliyorsunuz o dönemde Yahudi ulusu kendilerini çok üstün görüyorlardı değil mi? Çok yukarıda görüyorlardı. Ayrılmış bir ulus. Ama o konumu maalesef itaatsizliklerinden dolayı kaybettiler. Ama buna rağmen Rab onları seviyor. Doğru mu? Ama Rab ne yaptı biliyor musunuz? Hiç ulus ayrımı yapmadan. Efesler 2. bölüme baktığınız zaman orada diyor ki engel duvarını ortadan kaldırdı diyor. Bütün uluslar birlikte, bütünlük içerisinde Rab'be bakabilir. Onda o esenliğin sahibi olabilir. Tek bir ulus değil. Bütün uluslar. Kadın olsun, erkek olsun. Cins ayrımı yok. Yaşlı genç, hiç ayrım yok. Mesih'te olan herkes için bu geçerli değerli kardeşler. Eğer bu böyleyse o zaman esenliğin var diyebilirim. Doğru mu? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Esenliğe, barışa sahip olmanın ön koşulu önce Rab ile barışmak. Doğru mu değil mi? O bizim barışımızdır diyoruz ya. Onunla barışmadıkça ne kendinle ne de başkalarıyla barış içerisinde olabilirsin. Mümkün değil. Önce Mesih'te barışman gerekiyor. Ondan sonra başkalarıyla ve kendinle barış içerisinde olabilirsin. Onun için bu eşitliği, bu gerçek barışı sağlayan ne top ne de tüfek. İman. Mesih'e olan iman. Beşte bitireceğim. Size sormak istiyorum. İnsan huzurunu bozan, insan huzurunu silkeleyen, yaralayan nedir sizce? Öfke. Evet. Günah çok doğru. Hepsi doğru. Doğru, doğru. Şimdi huzura sahip olmanın ön koşulunu söylerken dedim ki her şeyinizi onun eline teslim edin. Yani tam güvenin. Demek ki şöyle diyebiliriz değerli kardeşler. Ona olan güvensizlik. Bakın, güvensizlik. Gerçekten insan mayasına yerleşmiş bu güvensizlik. Doğru mu değil mi? İnsan mayasına oturmuş bu güvensizlik. Onun için bu güven, hani gerçek anlamda güven olmadığı için insan insana güvenemiyor. Dikkat edin. Devlet, devlete, ulusa ulusa güvenmiyor. İnsan insana güvenmediği için değerli kardeşler. Ve bakın, dünyamızın birçok yerinde savaşlar var. Gerçek anlamda güven olmadığı için. Yani güvensizlik ortamı bozuyor. İç huzurun kaybolup, yok olup gitmesine neden oluyor değerli kardeşler. Onun için bir türlü gerçek barışı yakalayamıyorlar bu insanlar. Nedir insanı tedirgin eden? Sizce? Dıştaki etkenler mi? Hayır. Dıştaki etkenler değil. İçteki güvensizlik. Huzuru kaçırıyor. İçteki güvensizlik. Yani Rab Tanrı'ya güvenmeyip sırtını ona geri çevirmek. İşte bu. Bütün neden buradan kaynaklanıyor değerli kardeşler. Yapılması gereken nedir? Ona gerçek anlamda güvenmektir. Neden? Çünkü tek kayamız o. Doğru mu? Değerli kardeşler, güvenebileceğimiz başka kim var ya? Yok ya değerli kardeşler. Sonsuz kaya olaraktan ifade ediliyor Tanrı sözünde. Bakın Davut bu gerçeği çok iyi kavrayan, o kadar sıkıntılardan geçmiş olmasına karşın. 2. Samuel kitabında 22. bölümde 3. ayette şöyle diyor. Lütfen bir kardeş 2. Samuel 22:3 açsın. Bir kardeş de 62. mezmur açsın. Örneğin Özlem 62. mezmur açsın. İsmet de 2. Samuel 22:3 açsın. 22:3'ü okuyabilir misin? 22:3.
Tanrım kayamdır. Ona sığınırım. Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağım, sığınacak yerimdir.
Daha ne olsun ya? Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi 62. mezmura baktığımız zaman orada Davut, yine aynı Davut bir gerçeği iki kez üst üste söylüyor. Onu okumanızı rica ediyorum. Özlem, bakabilir misin 62:2?
Tek kayam, kurtuluşum, kalem odur. Asla sarsılmam.
6. ayet altla.
Tek kayam, kurtuluşum, kalem odur. Sarsılmam.
Bakın. Bir şey bir defa söyleniyorsa güzeldir. Ama iki defa söyleniyorsa kesindir değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Asla sarsılmam. Neden sarsılmam? Recep'in çok güçlü imanlı olduğundan dolayı. Hayır. Sarsılmam çünkü benim Tanrım adil ve güvenilir Tanrı'dır. Onun için. İşte yanıtı. Lütfen bakın, hemen açın. Musa bunu bir ezgi olarak söylüyor. İlahi olaraktan söylüyor. Ezgi olaraktan. Bakın, yasanın tekrarı, tesniye 32. bölüm 4. ayet. 32.4. 32.4. O kayadır. Doğru mu? Ben çünkü ayetleri kağıda yazdığım için bilmiyorum doğru mu. Doğru değil mi? O kayadır. İşleri kusursuzdur. Bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Ama sonu çok güzel. Ne diyor? Doğru ve adil. Hakça davranan, adaletli Tanrı. İşte değerli kardeşler, bunu sağlayan, önde olan tek faktör bu. Adil olan bir Tanrı'ya aitiz. Doğru olan bir Tanrı'ya aitiz, hamdolsun. O sonsuz kayamız, hamdolsun. Ve sonsuz kaya olarak bizi gerçek anlamda dik durmamızı sağlayan o Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih, o sonsuz kayamız, kendi hayatını o acımasız çarmıhta feda etti. Gelin o kaya üzerinde duralım. Kayamız olan Mesih'e bakalım. Ona odaklanalım. Eğer kişi, yani birinci mezmurda anlatılan o mutlu olan kişi, mutlu olmak isterse ne yapması gerekiyor? İsa Mesih'te yürümesi gerekiyor. Amin. Zor mu? Tabii ki zor. Matta 7. bölüme baktığım zaman ne diyor? Diyor ki, yaşama götüren kapı dar, yolda çileli diyor. Sıkıntılı, sorunların bol olduğu bir yol. Ama zor olmasına rağmen Hatice, nasıl bir yol? Yaşama götüren bir yol. Doğru mu değil mi? Zor bir yol, çileli bir yol ama yaşama götüren yol. Eğer onun öğretişlerine bağlı kalırsan o bol yaşamın sahibi olacaksın. Sizde yaşam hem de bol yaşam olsun diye geldi. Eğer sen onda yaşarsan o hayatın ne kadar bol bir hayat olduğunu o zaman anlayacaksın. Onda olmazsan o hayatın ne kadar bol bir hayat olduğunu anlama mümkün değil. Bakın, bitkide de hayat var. Ben burada bazen belki söyledim onu, kullandım. Bitkide de bir hayat var. Ama varlığını sürdürmesi için var o hayat. Ona bios, Yunanca'da diyorlar, bios. Bitki varlığını sürdürmesi için. Ama burada kullanılan Grekçe söz zoe. Niteliği olan bir yaşam. Sonu olmayan bir yaşam. Bu harika bir şey. Bol yaşam. Gelin o yaşamın tadını çıkarabilmek için ayaklarımızı Mesih'in üzerinde tutmaya çalışalım. Çünkü bu zor hayatı yaşamaya değer Rabbimizden dolayı. Bu zor hayatı yaşamaya değer değerli kardeşler. Onun için eğer ona güvenmeyip sırtını çevirirsen, kafandaki doğrulara göre hareket edersen, etrafında çok arkadaşların olabilir. Olacaktır da. Benim Rab'de olmadan, olmadığım dönemi düşündüğümde çok arkadaşlarım vardı. İman ettiğimi, Hristiyan olduğumu öğrendiklerinde 8 kişilik bir grubumuz vardı. Hepsi beni terk ettiler. Ama biliyor musunuz? Bugün Afrika'ya gitsem, Yeni Zelanda'ya gitsem, Avustralya'ya gitsem, İngiltere'ye gitsem, evinde konaklayabileceğim bir kardeşim var. Bu güzel değil mi? Büyük bir aileye sahibiz. Ya Rab, ne mutlu ki umudu sende olana. Umudumuz diri, değerli kardeşler. Ben sizi motive etmek istiyorum. Son 5 dakika toparlayıp noktalayacağım değerli kardeşler. Üzerinde konuştuk ama hatırlatmakta uyduğu için yarar var. Bunu söylemek istiyorum. Bir soru soruyorum. Mutlu kişi mutluluğunu nasıl koruyabilir? Hani dedik ya, nasıl devam ettirebilir? Devam ettirebilmesi için o mutluluğu, o bereketleri koruyabilmesi lazım değil mi? Peki nasıl koruyabiliriz o bereketleri, o mutluluğu, o sevinci, Rab'de olan esenliği? Çok doğru. Çok doğru. Mezmur'da okuduk zaten. Açın tekrar o mezmur, önünüzde açık değil mi? Açık açık. İkinci ayeti okur musunuz? İkinci ayeti okuyun. Ne diyor ikinci ayet? Oku, tekrar okuyacağım. Ancak
zevkini Rab'bin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.
Bak, iki söz var. Bunlardan bir tanesi ne? Zevk almak, yani tat almak. İkincisi ne? İkincisi ne? Üzerinde derin derin düşünmek. Bakın, çok önemli. Demek ki bu iki noktayı burada görmemiz gerekiyor. Şimdi burada bu iki noktayı söylemek istiyorum. Birincisi şu. Burada biten bir süreç olmadığını görüyoruz. Yani düşün demiyor. Düşünür. Yani devam eder. Devam eden bir süreç. Yani Rabbin sözünü okudu, yüreği aydınlandı, karar verdi, iman etti, orada bitmiyor. Rabbin sözünde devam ediyor. Onu düşünerek, ne demiştik düşünme sözü üzerinde? Geliş getirerek, üzerinde çiğneyerek, üzerinde derin derin düşünerek, burada ifade ettiği gibi. Geliş getirerek, değerli kardeşler, düşünür. Ne zaman? Hayatına devam ederken. Bakın şöyle diyor, dikkat edin, 119. mezmur 15. ayette, 119-15'te, koşullarını derin derin düşünüyorum. Diyor ki yollarını izlerken, yani yolda, iman yolunda yürümeye devam ederken, mezmurun yazarı diyor ki senin kurallarını düşünüyorum. Ya biz ne düşünüyoruz? Bizim kafamız nereye odaklı? Şunu nasıl yapacağım? Bunun altında nasıl kalkacağım? Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Bu şöyle olacak. Bazıları da yanlış anlamayın. Kimse de bunun ayağını nasıl kaydırırım? Onda var, bende niye yok? Bir hırs. Acayip. Ama bakın, mezmur yazarı diyor ki, evet, bu mezmur yazarı çok açık ve net bir şekilde bize söylüyor değerli kardeşler. Derin derin düşünüyorum yollarını izlerken, yola devam ederken. Kafa yoruyor muyuz Rabbin sözü üzerinde? Çiğnemek bu demek. Geviş getirmek bu. Kafa yoruyor musun? Değerli kardeşler. Ve ikincisi, son nokta, o da şu. Çiğnediğin, içine sindirdiğin sözü ne yapıyor o söz? Sana tat vermeye başlıyor. Çiğnemeye başladığın zaman tat ortaya çıkıyor değil mi? Ben bir kere burada örnek verdim. Üzümü at yut, tadı yok. Ama o üzümü çiğnemeye başladığın zaman tadı ortaya çıkıyor. Bugün kayısı kahvaltıda müsli yedim. Yani o yulaf ezmesi diyelim. İçine kayısı koydum birkaç tane. Kayısıyı tabii alıp da bıçakla kesmek istemedim. Kendim yiyeceğim için böyle dişimle küçük küçük yaptım, içine koydum. O şekilde. Şimdi küçük küçük dişimle onu bölerken, küçük parça ayırırken hiçbir şey hissetmedim ağzımda. Ama onları çiğnemeye başladığım zaman o kayısının aroması, onun tadı açığa çıktı. Çiğnedikten sonra. Rabbin sözü üzerinde geviş getirmedikçe o tat ortaya çıkmayacaktır değerli kardeşler. Onun için burada 16. ayette 119. mezmurun 16. ayetinde diyor ki zevk alıyorum kurallarından. Neden? Geviş getirdiğim için. Üzerinde derin derin düşünmüş olduğum için değerli kardeşler. Ondan sonra daha da doruğa çıkıyor mezmur yazarı ve şöyle diyor değerli kardeşler. 3. ayette şöyle diyor. Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma. baldan tatlı geliyor ağzıma. Öyle sıradan bir tat değil. Bal gibi tatlı. Bilmiyorum bunu hiç tattınız mı değerli kardeşler? Onun için bu derin derin düşünmek üzerinde çok durdum. Ama son söz şu olacak sizler için. Eski dönemde, eski antlaşma döneminde, çünkü Tanrı Yeşu aracılığıyla halka konuştu ve Yeşu'ya da Tanrı o şekilde buyurdu. Onlar okudukları zaman sözleri içinden mırıldanıyordu. Fısıldıyorlardı. Yani okudukları sözü tekrarlıyorlardı sürekli. Yani üzerinde derin derin jimnastik yapıyorlardı. Tamam mı? Ve aslında buradaki derin derin düşünmenin üzerinde böyle bir düşünce var. Bakın Yeşu kitabını açalım, son ayet. Yeşu kitabında 1. bölüm 8. ayet. Yeşu 1 ayet 8. Yeşu 1 ayet 8. Ne diyor Özlem?
Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.
Lütfen yavaş yavaş bir kez daha oku.
Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Rabbin diri sözlerini zihnimizde ve yüreklerimizde tutup onlar üzerinde geviş getirdiğimizde, üzerinde derin derin düşündüğümüzde ve derin derin düşünmenin, çiğnemenin sonucu olarak elde ettiğimiz değerleri hayatımıza soktuğumuzda başarılı olmamak mümkün mü? Mümkün. Başarılı oluyoruz değerli kardeşler. Bakın, koşul bu başarıya ulaşmak için. Dilinden düşürme ve yerine getirmek için o söz üzerinde derin derin düşün. Sonuç ne düşündüğünde? Ne diyor ayet? Son kısmı okuyacağım mı 1.8'in son kısmını Özlem?
O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.
O zaman başarılı olacaksın. Recep'ten dolayı değil. Rab'den dolayı. Diri olan sözden dolayı. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin. Bu sözleri üzerinde geviş getirerek değerler elde etmenizi sağlasın. Her zaman olduğu gibi hangi noktadasınız bilmiyorum. Ama lütfen eğelim yüreklerimizi. Kafalarımızı değil ama yüreklerimizi eğelim. Ve kardeşim İbrahim her zaman yaptığı gibi bir 10 saniye, 15 saniye hangi noktadayız? Rab ile olan ilişkimiz hangi noktada? Sözüyle ilişkimiz hangi noktada? Hangi oranda üzerinde derin derin düşünüyoruz?